Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Uza.
Bu videomuzda Erdi ile beraber hemen yanı başımda duran ZenBook 13 133FN kod isimli Ultrabook'u inceleyeceğiz. Ultrabook diyorum çünkü Ultrabook'lar farklı bir konseptteler.
Bunlar belki Ultrabook 2.0 falan olarak isimlendirilebilir çünkü
yeni nesil, evet.
Ultrabook tarafında Asus'un ayrı bir yeri var. Niye? Intel'de lansman partnerliği yapmış Asus. Yani biz ilk Ultrabook modellerini Asus kanadından görmüştük. Sonra zaman içerisinde tabii pek çok farklı marka bu işin içerisine girdi ve özellikle 13 inç bence Ultrabook tarafındaki en makul oranlardan birisi. Çünkü taşınabilirlik, mobilite ve kasa boyutu itibariyle çantalara kolay sığabilen ve Ultrabook'un temel amaçlarını yerine getirebilen bir boyut aslında oranıydı. Ama şöyle bir durum var. Bence 13 inçte son 1-2 yıldır özellikle Dell XPS 13 standartlığı belirleyen bir kasa formu bizlere sunuyordu. Şimdi özellikle yeni jenerasyon Asus'larla beraber işin rengi biraz daha değişmeye başladı. Çünkü kompakt bir boyutta herkesin günlük ihtiyacını karşılayabilecek bir takım temel özellikleri artık karşımıza şık bir tasarımla getirebiliyor.
Şimdi ZenBook 13 için Erdi aslında gerçekten güzel bir terim kullandı. Dedi ki Ultrabook'ların versiyon 2.0'ı dedi. Neden böyle diyoruz bunlara? Bakın ZenBook 13'te Core i7 Ultrabook işlemcisi var. Şimdi tabii Core i7 dediğimizde hemen masaüstü bilgisayardaki Core i7 ile karşılaştırılmasın. Bu Ultrabook işlemcisi. Bunu biraz
U sınıfı işlemci.
U sınıfı işlemciler, evet. Var, evet. Performansları masaüstünden uzaklar. Hani onu söyleyelim. İşinizi görür mü gündelik hayatta görür. Bunları anlatacağız uzun uzun ama bunlarda U sınıfı Core i7'ler var. Bakın A4 kağıt boyutlarında 1.2 kilo ağırlığında 14 saat pil ömrü sunan bir makineden bahsediyorum. 13 inçlik ekranın %95 ekran kasa oranına sahip. Evet. Ve alt çene kısmı dediğimiz kasayla birleştiği yerde de incecik bir çerçevesi var. Bu makineyi kapattığınızda bakın elimde tutuyorum şu anda. Yani bir defter, bir kitap tutuyormuşsun gibi bir hissiyatı var gerçekten. Bu güç ve kasa oranıyla inanılmaz bir dizüstü. Çok
yani,
kompakt.
Yani boyut ve ölçüleri itibariyle ki konfigürasyonu dikkate aldığımız zaman çünkü bu bilgisayarda tabii ki bu bir oyun bilgisayarı değil. Hani bunu anlamak için zaten tasarımına bakmak yeterli.
Evet.
Bu gündelik hayatta kolay taşınabildiğini hedeflendiğim, profesyonellerin iş bilgisayarı olarak kullanabileceği, bazı farklı kullanıcı gruplarının da ihtiyaçlarını karşılayabilen bir bilgisayar ama şık bir tasarım. Yani estetikten taviz vermeden mobiliteyi arttırarak bu donanım özelliklerinin sunulması bence güzel. Dediğim gibi Asus'un bir ara Ultrabook'ları tasarım konusunda geri kalmaya başlamıştı ama bu jenerasyon olayı tekrar başka bir noktaya taşımayı başarıyor.
1.190 gram bizim incelediğimiz ürün. Çünkü üzerindeki ekran yansıyan, yani parlak Full HD bir ekran. Bir de bunun mat ekran seçeneği var. Mat ekranı seçerseniz enteresan bir şekilde dizüstü bilgisayar 100 gram daha hafif.
1.1 kilo aşağı yukarı.
1 kilo 90 gram ağırlığında oluyor. Parlak ekran seçeneği hem ekranı parlak hale getiriyor hem de ağırlığı arttırıyor. Bu aslında altı çizilecek konulardan
tabii
bir tanesi.
Tabii bence dikkat edilmesi gereken bir konu çünkü yani yansıma yaptığı için ekran burada. Bence hani bu bilgisayarla ilgili 5 tane şey saydıysam ben en başta herhalde yansıma yapan ekranı söyleyebilirim.
Evet, benim tercihim de bu dizüstü bilgisayarda özellikle IPS Full HD bir ekrana sahip. Renk gösteriminde %100 sRGB renk gamutunu kapsayabiliyor. Aslında renk gösterimi kabiliyetleri de oldukça iyi ama parlaklığı biraz az. Bu yüzden de parlak ekranla birleşince ışın bol olduğu yerlerde ekranı görmekte zorlanıyorsunuz. Mat ekran tercihi kullanımı daha kolay yapabilir. Bir de daha fazla hafifliyor. Bence hafif olması daha iyi oluyor. Yani 100 gram dediğimiz ağırlık bugün toplam çantanızdaki diğer bileşenlerin ağırlıklarıyla birleştiğinde hiç de azımsanacak bir ağırlık kazancı değil. Şimdi Asus'un bu dizüstü bilgisayarda aslında daha önceki oyuncu dizüstü bilgisayarlarında gördüğümüz bir olayı var. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi bir önemsediğim olay var. Onu burada göstereceğim. Ekranı tutup kasayı bu önünü kaldırmadan kaldırabiliyorum. Bu güzel bir şey kaldırırken. İkincisi ekranı kaldırırken size doğru bakacak şekilde getirdiğiniz o açıya ekran kasayı kaldırıyor yerden bir nebze.
Bu,
havalandırmasına fayda sağlıyor.
Bu mühendislik tasarımı olarak yıllar önce Sony Vaio'larda kullanmaya başladığı bir tasarım anlayışıdır. Ama tabii artık Sony Vaio yok. Vaio var ama Japonya özel ayrı,
evet,
bir Vaio olarak yoluna devam ediyor.
Yeni nesil oyuncu dizüstü bilgisayarlarında gördük.
Evet,
İnce onda kasa açılıyordu.
Aynen, bazı oyuncu bilgisayarlarında da var. Asus'un özellikle Zephyrus ailesinde.
Evet.
Şimdi bu iki işlevi var bu tasarım anlayışının. Birincisi klavyeye bir miktar açı kazandırarak kullanım ergonomisini arttırmaya yönelik bir eylem. İkincisi de özellikle bu tür bilgisayarları daha çok ilgilendiren bir konu. Sıcak havanın tahliye edilmesi noktasında altta daha fazla hava akışına geçişe verebilecek bir boşluk yaratıyor. Dolayısıyla hem performansı etki edebilen hem de aynı zamanda kullanım konforunu yükseltebilen bir tasarım anlayışı.
Şimdi metal bir kasaya sahip. Dizüstü bilgisayarın arka kapağı da metal ve görüntüsü oldukça güzel. Onu söylemek lazım. İç kısımda ise ekranla ilgili sizlere belirtmek istediğim bir durum var. Şimdi oldukça ince çerçevelere sahip bir dizüstü bilgisayar. Biz ince çerçeve dizüstü bilgisayarlarda mesela Dell XPS serisinde bunu görüyorduk. Ne yapıyordu? Ben kamerayı yukarı koyamadım çerçeveyi çok incelttiğim için diyordu. Altta bir yere kullanmanın oldukça zor olduğu bir noktaya kamerayı koyuyorlardı sırf koymak için. Normalde kullanmazsınız çünkü sizi alttan görüyor kamera. Ya da tuşa muşa gizleyen firmalar var, Huawei gibi. Ama burada incecik çerçeveye bırakın web kamerası koymayı, kızılötesi 3 boyutlu kamerada konumlandırmış Asus. Bu dizüstü bilgisayar yüz tanıma özelliğini destekliyor Microsoft'un. Microsoft'un Windows Hello özelliği sayesinde dizüstü bilgisayar sizi gördüğü anda açılıyor.
Ya bu güzel çünkü niye biliyor musun? Şimdi özellikle ben geçen gün Paris'e Huawei P30 Pro lansmanına katılmak için gittiğimde sektörden gazeteci bir arkadaşımızda da mesela Huawei'nin yeni bilgisayarı vardı. Yani tuşa gizlemişsin bak fikir olarak güzel. Tuşa gizliyorum çünkü bir taraftan şey hassasiyeti de var artık. Özellikle kurumsal kullanımda kamera sürekli bize bakmasın. Evet. İşte güvenlik hassasiyeti hacklenirim, izlenirim vesaire. Ha, onun farklı yöntemleri de var. Switch koyanlar var, değişik alternatif alanlar var ama kameranın yeri yanlış olduğu zaman, örneğin şimdi Huawei'dekinde tuşa gizlemişsin, güvenlik anlamı güzel görünüyor ama tuşa açtığın anda şurama bakıyor.
Evet.
Ya bilgisayarı kaldıracaksın ya başka bir şey olacak ve...
Ya da seni böyle alttan göre hiç gözükmek istemeyeceğim.
Şunu unutmamak gerekiyor. Belki ben, sen, bizi izleyen arkadaşlarımızın bir kısmı için çok anlamlı bir kullanım alanı olmayabilir ama bu bilgisayarlar profesyonel kullanımı da hedefliyor ve profesyonel kullanımda firmalar, iş ortakları web konferansı çok yapıyorlar. Bugün Microsoft'un yıllar önce Skype 10 milyar dolar vermesinin sebebi de zaten buydu. Yani firmaların çok fazla web telekonferans ya da video konferans yapması. Dolayısıyla bir bilgisayardaki webcam için en ideal yer, bana soracak olursan her zaman ekranın üstüdür. Orada bazen daha üst kısmı daha ince çerçeveye sahip olan bazı modelleri biliyorum ben. Onlarda tasarımcılarla konuştuğumuz zaman artık yer kalmadığı için koyamıyoruz diyor. Hatta Asus'un ya da bazı başka markalarda da şimdi yeni modeller var. Onlar da görmeye başlıyor. Üste ekstra bir çentik geliyor.
Evet.
Fazladan yer açarak kamerayı koymaya çalışıyor ama Asus burada hem iyi bir ekran kasa oranı tutturmuş çerçevede inceliği hem de oraya 3 boyutlu biyometrik güvenlik sağlayabilen de bir kamera koymuş.
Aynı zamanda mikrofonları da var. Dilerseniz şimdi bir görüntü kalitesine bakalım.
Şimdi ön yüzdeki kamera 720p bir video kaydı yapabiliyor ama açısı ve oldukça geniş açı. İkimizin mesela çok uzak bir mesafede olmadan arabiliyor. Şu anda kameradan da görüyorsunuz biz uzaklığını. Mikrofonları da kalitesi bu. Ha bana sorarsanız tabii ki gürültülü bir ortamda kulaklık mikrofon kullanmak zorunda kalacaksınız ama kabul edilebilir her şeyle.
Hiç fena görünmüyor açıkçası. Evet,
tabii şimdi stüdyodaki ışık çok iyi. Yani bu kameraların en büyük sıkıntısı zaten düşük ışık problemi oluyor ama öyle ya da böyle üst tarafta bir doğru dürüst açısı olan bir kamera var ve işinizi görebilecek. Yani video konferansa da kimse sizden 4K HD kalitesinde bir şey beklemiyor zaten. Bu fazlasıyla işinizi görebilecek nitelikte incecik çerçeveye sığdırılmış olması da bence önemli.
Aynı fikirdeyim ben de.
Yani evet sonuç olarak şunu söyleyebiliriz zaten testte de gösterdik. Mikrofon kalitesiyle, görüntü kalitesiyle fazlasıyla işinizi görebilecek nitelikte. Şimdi hemen ekranda kasanın birleştiği yere bakıyorum. Asus ZenBook logosunun orada bir hoparlör sistemi görüyoruz. Harman Kardon'un işbirliğine giderilerek gerçekleştirilmiş bir burada bir ses sistemi var. Ve şunu söyleyebilirim bu dizüstü bilgisayar için ses kalitesi muazzam seviyede. İyi.
Boyutu ve sınıfı için bence de iyi bir ses kalitesi. Sonucunda gerçekten bu bilgisayara 4+1 subwooferlu bir yüksek performanslı bir sistemi yerleştirmek çok kolay değil ama bu ölçüdeki bir bilgisayar için yeterli.
Aşağıya geldiğimizde klavyesi var. Klavye arkadan aydınlatmalı. Tek renk aydınlatmaya sahip. Kısıp açabiliyorsunuz. Genel olarak aydınlatma seviyesi güzel. Beni bir de tek sıkıntıya sokan şey enter tuşunun böyle küçük yapılması.
Evet.
Shift yani tuşu aslında çok benzer bununla. Ya beni sıkıntıya sokuyor. Ben büyük enter tuşu seviyorum. Evet. Ama tabii ki bu benim kendi kullanım tercihim. Alışılmayacak bir şey mi? Alışırsınız. Yazması kolay, kullanması kolay. Keyifli bir klavye yapmışlar. Üst taraftaki F tuşları otomatik olarak aslında fonksiyon tuşları görevi görüyor. Dilerseniz F tuşuna geçebiliyorsunuz ki şu haliyle kullanması kolay, güzel olmuş. Touchpad yatayda uzun bir touchpad. Bu touchpad'in bir özelliği var. Şöyle bastığınızda üstüne direkt olarak bir touch yani numara bar aydınlandığını görüyorsunuz touchpad'in üstünde ama touchpad'i kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani fareyi hareket ettirirken aynı zamandaki buradaki sayılara basarak sayıları da kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir inovasyon dizüstü bilgisayarda. İyi bir yaklaşım.
Asus zaten 1-2 yıllık touchpad'leri bayağı mesai harcamış.
Yatırım yapıyor değil mi? Bir şeyler yapıyor
işte
yani.
Ekranlı olanı da var. Özellikle ZenBook Pro ailesinde. Değişik şeyler var. Ha, yani zaten numarik tuş takımına ihtiyacı olan için bir çözüm. İhtiyacı olmayan için de artistik bir özellik. Sayısına basıp aynı zamanda orada bir tuş takımı gösterebilmek hoş.
Microsoft'un Precision sürücülerini kullanıyor ve genel olarak hassasiyet bakımından hiçbir sıkıntı yaşamadım ben kullanırken. Keyifli bir touchpad. En azından bu dizüstü bilgisayar için yeterli. Şimdi Ultrabook'larda yeni bir trend var. Kötü bir trend bu. Yine Apple'dan miras kaldı birçok firmaya. Nedir? Ultrabook yapıyor ya. Port bir tane tip C koyuyor da iki tane tip C koyuyor. Diyor ki işte dönüştürücü kullan falan filan. Bakın bu tarafı döndürdüğümde HDMI güç girişi, USB tip A, USB tip C. Hemen diğer tarafını döndürdüğümde micro SD kart okuyucu USB tip A ve genel olarak bir kulaklık çıkışı görüyoruz. Bol bol portumuz, giriş çıkış seçeneğimiz mevcut. Şimdi tip C portlar USB 3.0, 3.1, Gen 2.
Yani gerçek USB 3.1.
Evet, yani 10 gigabit per second hızında haberleşiyor. Tip A olanlar 5 gigabit per second hızında haberleşebiliyorlar. Burada sadece bir eksi var. Evet, portlarımız bol. Ama Thunderbolt 3 portumuz yok mesela. Aynen,
ne yazık ki. Şimdi Thunderbolt 3 olmadığı zaman harici ekran kartı kutularından tut da bir takım başka çevre bileşenlere evet, kadar.
Yeni nesil hızlı yüksek harici disklere kadar takamıyorsun mesela.
Niye böyle bir şey yapmışlar açıkçası anlamak zor. Çünkü yani bu bilgisayarlar ucuz bilgisayarlarda değiller. Bence olması gereken bir detay. Çünkü hani makuliyeti belki tartışılabilir ama özellikle bu harici ekran kartı kutusu ki Asus'ta da zaten böyle ürünler var.
Evet.
Son dönemde çok fazla trend ürünler haline geldi. Deneyenler var, deneyip beğenmeyenler var, deneyip yeri geldiğinde takıyorum, kullanıyorum diyenler de var ama bence mutlaka bu bilgisayarın her konfigürasyonunda, her fiyat bandındaki üründe olması gereken bir özellik diye düşünüyorum. Umarım bir sonraki jenerasyonu koyarlar. Bir de bana soracak olursan, tabii bazı rakiplerinde hiç yok ama micro SD kart yerine tam boyutlu SD kart okuyucuyu da ben bu bilgisayarda görmek isterdim. Çünkü biz işimiz gereği tam boyutlu SD kart kullanıyoruz. Çünkü micro SD kart kullandığın zaman adaptörü bozuluyor, kartın kaybolması, bozulması daha fazla disk taşıyor. O da bence daha farklı olabilirdi.
Kablosuz kısmında 802.11ac desteği var mı? Bluetooth 5.0 ile geliyor bu dizüstü bilgisayar. Evet, bu önemli konulardan bir tanesi bu. Bağlanabilirlik konusunda Asus es geçmemiş. Kutuya bir de USB Ethernet kartı konumlandırmış. Siz bu kablo yardımıyla dilerseniz Ethernet de takabiliyorsunuz bu dizüstü bilgisayara. Asus'u tebrik etmek lazım. Bağlanabilirlik konusunda sıkıntısız bir ultrabook koymuş. Thunderbolt 3 olsaydı daha iyi olurdu ama o da büyük ihtimalle artık bir sonraki sene çözülmüş olacak dizüstü bilgisayarlarda. Intel çünkü artık USB 1'li ile beraber Thunderbolt standartını paylaştı. Ücretsiz olarak çok daha düşük maliyetlerle Thunderbolt standardı USB'ye aktarılmış oldu. USB 4 ile beraber artık onu da 3.3 mi derler 3.4 mi derler bilmiyoruz ama şu anda USB 4.0 olarak geliştiriliyor. En azından dedikodularda öyle geçiyor. Yeni nesil USB portlarında biz Thunderbolt hızında haberleşebiliyor olacağız. Güzel haber bizim için.
Ethernet kısmını es geçirmemiş olması güzel. Çünkü yani iş dünyasının dedik ya yani hedeflenen kitle arasında. Yurt dışına gidiyorsun, bir otele gidiyorsun, Wi-Fi berbat.
Evet.
Ama işte telefonun yanında bir Ethernet kablosu her zaman kullanım hazır bekliyor. İşte bağlantı hazır. Mesela biz gittiğimiz zaman genelde öyle oluyor. Bir bakıyorum Wi-Fi çok kötü. Bütün gün boyunca o videoyu izleyen arkadaşlarla paylaşabilmek için elimden gelen her şeyi yapmışım. Tere kıtmışım, işte boş vakit bulup videoyu evet. Renderlamışım, upload edemiyorum.
Seçenek olması lazım. Her zaman için bir seçeneğiniz bulunması sizin için avantajlı.
MacBook Pro'da da işte Tip C'den Ethernet dönüştürücü kullanıyorsun. Bazı başka şeyler, çoğunda da kutudan çıkmıyor bu tür adaptörler.
Çıkmıyor yani, hiçbiri vermiyor neredeyse. Burada çıkmasını ben açıkçası memnuniyetle karşıladım. 14 saat bir batarya ömrümüz var normal ofis uygulamalarında çalışırken. Bataryası gerçekten gün boyu size yeterli geliyor. Kullanırken batarya konusunda endişeniz olmuyor gün içinde. İşte şarj ederken de Type-C porttan şarj etmiyorsunuz. Kendi standart bir şarj adaptörü var. Allah'tan küçük bir adaptör, taşıması kolay. Bunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi gelelim performansa. Aletin üzerinde dedik ya Ultrabook işlemcisi var. Evet tamam 8 GB bellek de geliyor. DDR3 bellek var üstünde. Aynı zamanda 256 GB'lık bir PCI Express 2.0.
X2
diyelim daha doğru olur. X2 arayüzünü kullanan bir SSD'miz var. 512 GB'a kadar X2 arayüzünü kullanıyor. 1 TB'lık eğer SSD'li versiyonunu alırsanız orada X4 hızını kullanmaya başlıyorsunuz. X2 yavaş mı? Değil. 1600 MB saniye okuma, 500 MB saniye yazma hızlarına sahip ki bir ultrabook için fazlasıyla yeterli bir performans SSD'de. Ama 256 GB kimileri için yetersiz gelebilirken kimileri için dolduramayacakları bir kapasite oluyor. Eğer ofis uygulamanı da kullanırsam kullanırsın yani dolmaz.
Yani sonucunda farklı fiyat segmentlerini dolduramıyorum. Şimdi bir takım şeyleri konfigürasyon seviyesinde
evet, kısmaları arttırmalara gerekiyor.
Şimdi mesela bellek tarafında low power DDR3 bellek kullanılıyor. Bu Intel platformunun getirmiş olduğu bir handikap. Artık low power DDR4, işte DDR4 standartları var. Çünkü hem frekansı arttırabilme ihtimalin hem de enerji tasarrufundan daha fazla kazanım evet. Elde edebilme durumu var. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. İşlemci tarafında 4 çekirdekli bir işlemci 8565 o. İşte 1.9 GHz'den turbo ile farklı frekans seviyelerine kadar gidebiliyor. Ki burada birazdan oyun performansını anlatırız. Ekran kart tarafında Nvidia'nın MX250'si var. Şimdi yeni MX250'ler de piyasada kendisine yer bulmaya başladı ama bu zaten bugün lanse edilen bilgisayar değil. Bir süredir piyasada olan bir model. Oyun performansını zaten onunla konuşacağız.
Şimdi aslında nerede yavaş yavaş GPU'dan da bahsediyoruz. 2 GB bellekli bir harici MX150 GPU'ya sahip. MX150 kötü bir GPU'dur. Giriş seviyesinde 720p oyun için yeterli bir performans sunan bir GPU. Ama genel olarak bu makinede mesela PUBG oynamaya başladığınızda şunu görüyorsunuz. 720p'de low detayda kabul edilebilir FPS değerleri görürken birdenbire droplar görüyorsunuz. Birdenbire oyun takılıyor, hıçkırıyor, FPS düşüyor. Bu neden? Şimdi bu makine ısıtma konusunda bir sessiz fanla soğutuluyor ve bir ultrabook. Yani aslında soğutma konusunda böyle uzun süre performans gerektirecek GPU ve işlemci %100 yüklenecek uygulamaların çalışacağı pek planlanmamış. Ne oluyor?
Sessizlik gerektirmiş daha evet, ziyade.
GPU'da hız düşürüyor ısındığı için.
Tabii belli bir noktadan sonra işlemci ister istemez throttling'e bağlı olarak frekansı düşürme durumuna girebiliyor. Bunu aşabilir misin? her bilgisayar modeline geçerli olmasa da denenerek, mesela Insane Extreme Utility denen XTU isimli bir uygulaması var. Undervolt yapılabilir. Yani çekirdek çalışma gerilimini bir miktar aşağı çekerek ısınma riskini bir miktar kurtarabilirsin. Bazı modellerde bu gerçekten işe yarayabiliyor. Bu bilgisayar içinde denenebilir. Kullanıcının ihtiyacına göre bu tabii bu ihtiyacın şekli ve oranı değişkenlik gösterebilir ama o tür durumlarda muhtemelen o dropların olması miktarını ya da olma etkisini kısabilmek mümkün.
Yani elinizden geldiğince çalışabilirsiniz ama normal kullanıcı tabii ki neye bakacak? Çalışıyor mu, çalışmıyor mu, buna bakacak. MX-150 burada sizin daha çok nerede işinize yarayacak? Evet, daha basit oyunları oynarken işinize yarayacak tabii ki. Daha yüksek kare saniye hızları göreceksiniz ama bana sorarsanız mesela Premiere'de video işlemek istiyorsunuz değil mi? Adobe'nin uygulamasında. İşleyebilirsiniz bu makinede. İşlem gücü aslında hiç yetersiz değil. Ama aynı zamanda render alırken o GPU da size orada yardımcı olacak. Aynen. Mesela o tip uygulamalarda daha randımanlı, daha performanslı işler çıkartabilirsiniz. Harici bir GPU olması daha iyi GPU'ya göre her zaman daha iyi. PUBG'de çalışmıyor mu? Çalışıyor aslında. Yazın filan ama çalışmaz hale gelir o. Yani bu performans da zor.
Yani MX-150 harici bir ekran kartı olarak bir takım video yüklerini de üzerine alabilir. Ama oyun konusuna girdiği zaman MX-150 evet Nvidia markalı bir GPU. Ama hani gerçek anlamda iyi oyun performansı için dizayn edilmesinden ziyade işte ultrabook'ların çalışma konforunu arttırabilmek, bir takım yükü üstlenerek daha iyi bir deneyim sunmak adına geliştiren evet. Bir durum. Oyundan oyuna göre başarımı değişebilir. 720p'de pek çok espor oyunu
hiç oynanabilir.
Oynanır evet. Onu söyleyelim.
Şimdi son olarak değerlendirmemiz gerekirse bu dizüstü bilgisayarın form faktörü, taşınabilirliği, ekran kas oranı gerçekten muazzam seviyelerde. Kullanması keyifli bir makine olmuş. Ses kalitesi iyi. Normalde ultrabook'larda pek göremediğimiz bir ses kalitesine sahip. Ama geliştirilmesi gereken önemli kısımlardan bir tanesi ekran dokunmatik olabilirdi belki.
Aynen.
Çünkü nedense ben bu dizüstü bilgisayarı kucağımda kullanırken o kadar kompakt bir yapısı var ki tablet kullanıyormuş hissine kapılıp birkaç kez ekrana tıklamaya çalıştım. Normalde benim Windows PC'lerde pek böyle şeyim değildir. Dokunmatik ekran aramak. Bu makinede aradım nedense.
İstediğim bir şey de değildir genelde.
Evet, istediğim bir şey de değildir. Yani eleştirdiğim kullandığında ne gerek vardı. Ama bu makinede arıyorsunuz nedense. En azından bu benim kendi düşüncem. Seçenek olarak sunulabilirdi. Ben dokunmatik ekranlı versiyonu seçebilirim. Belki
şeyden dolayı şimdi dokunmatik katman için üzerine ekleyeceği bir layer. Ekstra katmandan dolayı kalınlık, ağırlık ve enerji tüketimi. Ama belki opsiyonel olarak koyulabilirdi.
Evet ama belki de bu inceliği getiremiyorlardı. Bilmiyorum neden eklemediklerini ama koyabilirlerdi. Parlak ekran seçeneği hiç bana göre değil. Birçok insana göre de olmadığını düşünüyorum. Benim tavsiyem bu makineyi alacaksanız mat ekranlı versiyonunu tercih etmeniz.
Aynı fikir.
Ekran parlaklığı çok yeterli seviyede değil. Böyle ışıklı ortamlarda ekranı görmekte zorlanıyorsunuz. Parlak ekranda buna bir cila atıyor. Daha fazla zorlanıyorsunuz. Bunun haricinde taşıması keyifli, malzeme kalitesi göründüğünden daha iyi. Dizüstü bilgisayar aslında göründüğünden daha kaliteli bir makine. Çok enteresan. Mesela açtığında değil mi plastik tuş takımına sahip plastik kasalı bir makineymiş gibi duruyor. Kullanmaya başladığınızda hiç de öyle çıtırdayan bir yok, esneme yok. Taş gibi cihaz yapmışlar. Renginden midir bana gelen modelin bilmiyorum.
Bunun bir renk seçeneği daha var burada. Royal Blue diye geçen.
Belki o daha da farklı duruyordur ama yani malzeme kalitesi göründüğünden daha kaliteli dediğim ender ürünlerden. Hani gerçekten göründüğünden daha iyi duruyor. Güzel bir malzeme kalitesi
abi,
var.
Ben şimdi tasarım konusunda beni çok rahatsız eden bir konu var. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi dilimde tüy bitti. Farklı makineler bunu söylemiyor. Ya şurada 1000 tane sticker var.
Evet değil mi?
Yani hadi Intel'i de anlıyorum.
Şu kendi stickerları da iyi.
Yani Intel'i bak anlıyorum tamam mı? Nvidia'yı anlıyorum. Sonuçta ortak işbirliği var. Bu markalarda logolarını görmeden istiyorlar. Şu Energy Star, şu HDMI. Ya bunları.
Bir de kendi bak burada bilgisayar özellikleri bir daha yazıyor. Buna ne gerek var abi?
Ki mesela Intel ve Nvidia tarafında şey de biliyoruz. Yavaş yavaş lazer işlemeyle falan kasanın arkasında falan evet. Da gömebiliyorlar. Yani çok şık, çok güzel, çok pratik bir bilgi. Bir açıyorsun gözün 1000 tane logoya gidiyor.
Çok
yani,
doğru söylüyorsun ve bunları söktüğü olmasa, zaman izi kalıyor.
Çünkü o çok estetik bir cihaz. Ne diyorum bak Dell XPS 13 bir altın doğran temsil ediyor. Şimdi evet. Bu bilgisayar daha küçük bir ayak izine sahip.
Vallahi,
daha küçük bir ayak izine
bu bilgisayar
sahip.
Şu anda bence 13 inçte standartları belirleyen bir makine olmuş.
Boyut anlamında
bir
mobil
gerçekten
anlamında.
Öyle olmuş. Yani kocaman bir ekran kullanıyorsun mini minnacık makinede çok fantastik bir deneyim sunuyor. Söyleyeyim. Ve alt çerçevenin ince olması bu deneyimi arttırıyor. Şimdi alt çerçeve mesela Dell XPS serisinde alt çerçeve kalındır.
Kalın aynen.
Üst çerçeveler incedir. Bunda çerçeve o kadar oranlı ki. Hani yeni nesil makine aldığını hissettiriyor sana. Onu söyleyeyim baştan. O önemli bir detay.
Bu yani bu zamanla muhtemelen bu sene daha çok 2020'de çok büyük oranla artık bu tür çerçeveleri göreceğiz. Çünkü Mesut artık şey de var yani. Akıllı telefon dünyası, mobil teknolojiler her tarafı etki etmeye evet. Başladılar. Mesela bazı başka dizüstü bilgisayarlarda gördüğümüz bir takım özellikler var. Ben artık bunları her türlü makinede görmek de istiyorum. Mesela şurada güç butonu var. Evet. Bazen de parmak iz okuyucu olabilir.
Ha, olabilir.
Biyometrik güvenlik.
Ama işte bunda yüz tanıma, Microsoft'un işte, Hello yüz tanıması şunu da belirtelim. Piyasadaki en kaliteli, aşılması en zor yüz tanıma sistemlerinden biri. Sıfır ışıkta da çalışıyor. Kızılötesi kamerası nedeniyle. Aslında Erdin'in o parmak izi okumasından Daha hızlı ve daha net çalışan bir sistem ama tabii niye parmak izi okumada olmasın? O da olabilir.
Yani şu bunlar çok artık premium dediğimiz sınıfa giren makineler olduğu için insan her türlü değişik özelliği gösteriyor.
Ama bunu 100 tanıma koydukları için koymamışlar büyük ihtimalle. Çünkü 100 tanıma bir bakma sen. Tamam üst seviye makinelerde görüyoruz ama bu sınıfta çok fazla görmüyoruz herhalde.
Özellikle işte 3 boyutlu kız ötesi tabanlı olan.
Evet zor görüyoruz yani. Böyle çalışan. Şimdi şunu söyleyebilirim.
Ya da benim... belki Türkiye'ye otur modeller çok fazla gelmiyor. Yani evet. Sonucunda Windows Hello epey dedi aslında teknolojiler Microsoft'un sunduğu platform.
Videonun sonunda şunu net söyleyebilirim ama. Bakın normalde bu sınıfta altın oran Windows tarafında da XPS 13 diyorduk. MacBook tarafında da MacBook var zaten. Yani o tarafta kullanabileceğiniz. Ama bizim her zaman gönlümüzden geçen diyorduk ki o sınıfta para vereceksen Dell XPS 13 al diyorduk. Şimdi bence bu makine MacBook değil de Windows tarafında git bunu al diyeceğimiz
makine. Özellikle taşınabilirlik çok büyük hassasiyet. Yani temel etki açısı bu noktada.
Çünkü MacBook'a göre daha performanslı bir makine. Şu anda alabileceğiniz konfigürasyonda. Daha taşıması daha kolay bir makine.
MacBook ve MacBook hatta Air yani.
Evet.
Air, yeni
ve bağlanabilirlik açısında hiçbir sıkıntısı yok. Evet tip C'den şarj olmuyor. Şarj olmayı versin. Thunderbolt 3 eksik dedik. Kaç kişide Thunderbolt 3 SSD ya da harici ekran kartı kutusu olacak anlatabiliyor muyum? Hayatında kaç kere ihtiyaçları olacak şu an? O yüzden şu makineyle şu anda Asus gerçekten sektöre yeni bir renk kazandırmış. Yarışı farklı bir boyuta taşımış durumda. Diğer markalardan da benzer ataklar göreceğiz. Çünkü sen Computex'te aslında gidip çektiğinde videolarını bu makinelerin geçtiğimiz yaz şey demiştik hep beraber. Evet çerçeveler inceliyor. Dikkat edersen 2018'de onu söylemiştik Haziran ayında.
Şimdi işte önümüze ürün olarak geldiler. Yani
şimdi önümüze geldi. Çünkü genelde Computex Haziran'da görüyorsunuz. Bir sonraki ilk çeyrekte görüyorsun o ürünü. Kucağında
bazen göremiyorsun. Tayvanlar genelde öyle. Evet. Şovunu yapıyor. Dünyaya ürünleri gösteriyor. Tayvanlılar evet. Yaptık. Ama işte ülkelere
ürünü gelmesi... görmekte zorlanıyorsun o tarafta. Ha, bu ürünlerden bir tanesi eğer şu sıralar bir ultrabook almayı planlıyorsanız gidin. Değerlendirin. Bir mağazada gidip bir en azından test edin diyorum ben sizlere. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlere ZenBook 13 333 FN modelini burada dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.